Ayrım 33.
Uyuyor musunuz anne? Biraz önce uykuya dalmış olan kontes, "Ah, hiç bu durumda insanın gözüne uyku girer mi?" diye söylendi. Natasha annesinin önünde diz çöküp yüzünü onun yüzüne iyice yaklaştırarak, "Anneciğim, sevgili anneciğim," dedi. "Yanlış yaptım, özür dilerim, bir daha yapmam, sizi uyandırdım. Beni buraya Mavra Kuzminişna gönderdi. Buraya yaralı getirmişler, yaralı subaylar. İzin verirsiniz değil mi? Gidecek yerleri yok. Biliyorum, izin vereceksiniz." Soluk soluğa hızlı hızlı konuşuyordu. Kontes, "Ne subayı, kimi getirmişler? Hiçbir şey anlamıyorum," dedi. Natasha güldü. Kontes de usulca güldü. Natasha, "Zaten izin vereceğinizi biliyordum. Öyle söylerim," diye bağırdı. Sonra annesini öperek ayağa kalktı, kapıya doğru yürüdü. Salonda eve kötü haberlerle dönmüş olan babasıyla karşılaştı. Kont elinde olmayarak canı sıkılmış bir tavırla, "Bu zamana değin oturan böyle olur işte. Kulübü de kapatmışlar. Polis bile kenti terk ediyor." Natasha, "Baba, yaralıları eve aldım, zararı yok değil mi?" diye sordu. Kont dalgın bir tavırla, "Elbet zararı yok," dedi. "İş orada değil ki. Hem senden rica ediyorum, artık saçma şeylerle uğraşma, eşyaların yerleştirilmesine yardım et. Bir an önce gidelim." Kont, ayak işlerine bakan uşağa da, tüm hizmet edenlere de aynı buyruğu verdi. Petya, öğle vakti kentte oradan buradan topladığı haberleri getirdi. Söylendiğine göre Kremlin'de hala silah dağıtılıyordu. Rostopçi'nin afişine savaş başlamadan bir iki gün önce bu çağrıda bulunacağı belirtilmiş olmasına karşın, daha şimdiden tüm halkının elde silahla Üçtepe'ye toplanması için kesin bir buyruk verilmişti. Orada büyük bir savaş yapılacaktı. Kontes, oğlunun bunlardan söz ederken ışıl ışıl parlayan neşeli yüzüne büyük bir korkuyla bakıyordu. Biliyordu ki eğer o sırada Petya'dan bu savaşa katılmamasını isteyecek olsa, oğlunun yapılacak olan bu savaşa katılacağına sevindiğini biliyordu. Petya, erkeklerden, onurdan, yurttan söz edecek, saçma erkekçe bir inat içinde öyle şeyler söyleyecekti ki ona karşı hiçbir şey söylenemeyecek, iş berbat olacaktı. Bu yüzden savaş başlamadan önce gitmeyi, Petya'yı da bir savunucu, bir koruyucu olarak birlikte götürmeyi tasarlıyordu. Ona hiçbir şey sezdirmedi. Ama yemekten sonra yanına kontu çağırdı ve gözlerinde yaşlarla kendisini bir an önce götürmesi, dahası hemen o akşam yola koyulmaları için yalvardı. Elinde olmayarak sevgiye dayanan kadınca bir kurnazlıkla, o ana değin tam anlamıyla korkusuzca davrandığı halde, şimdi eğer o gece yola koyulmazlarsa korkudan öleceğini söylüyordu. O sırada rol yapıyor da değildi. Şimdi gerçekten her şeyden korkar olmuştu. 14. Kızını ziyarete gitmiş olan Bayan Şos, Milyasnitskaya Caddesi'nde içki satışı yapan küçük bir dükkanın önünde gördüklerini anlatarak kontesi bir kat daha korkutmuştu. Dediğine göre eve dönerken sarhoş bir topluluğun yanından geçememiş, bu yüzden de araba tutmuş ve eve arka sokaklardan dolaşarak gitmişti. Arabacı da ona halkın o içki satılan yerdeki fıçıları parçaladığını, böyle yapmaları için buyruk verildiğini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Rostovlar yemekten sonra büyük bir ciddilikle çabucak eşyaları toplayıp sandıklara yerleştirme ve yolculuğa hazırlanma işine giriştiler. Birden uğraşa koyulan yaşlı kont, öğleden sonra akşama değin hemen hiç durmaksızın avludan eve, evden avluya dolaştı hep. Zaten çabuk davranan uşaklara sürekli bağırıyor, ellerini daha çabuk tutmalarını buyuruyordu. Petya da avluda ona buna buyruk yağdırıyordu. Sonya, kontun birbirini tutmayan buyrukları karşısında ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Birbirine bağıra çağıra, birbiriyle itişe kakışa, büyük bir gürültü patırtı içinde odalardan avluya, avludan odalara uşaklar koşuşup duruyordu. Natasha da her konuda kapıldığı o kendine özgü heyecanla işe sarılmıştı. Başlangıçta eşyanın sandıklara yerleştirilmesine karışması bir tuhaf karşılanmıştı. Herkes genç kızın şaka yaptığını sanıyor, böylece beliren güvensizlik havası içinde de hiç kimse onu dinlemek istemiyordu. Gel gelelim o her zamanki inat ve hırsıyla sözünün dinlenmesini istiyor, öfkeleniyor ve neredeyse kendisini dinlemedikleri için ağlayacak hale geliyordu. Sonunda da amacına ulaştı. Herkese inandırdı ciddi olduğuna. Büyük çaba göstererek elde ettiği ve bütün herkese sözünü geçirmesini sağlayan ilk kesin başarısını halıların sandıklara yerleştirilmesi konusunda kazandı. Kont'un evinde pahalı goblenlerle İran halıları vardı. Ve Natasha işe giriştiği vakit salonda iki açık sandık duruyordu. Biri hemen ağzına değin porselenle, öbürü de halıyla doluydu. Masaların üzerine de daha bir alay porselen eşya yığılmıştı. Ama öyleyken sandık odasından hala porselen taşıyorlardı. Bu durumda üçüncü bir sandık gerekiyordu ve uşaklar onu bulup getirmeye gitmişlerdi. Natasha, "Dur Sonya," dedi. "Bak her şeyi öyle yerleştirebiliriz." Sofracı başı söze karıştı. "Onu daha önce denedik küçük hanımcığım, olmuyor." Natasha hemen atıldı. "Ne demek olmuyor, sen dur lütfen." Sandıktan hepsi kağıda sarılı, irili ufaklı tabakları çıkarmaya başlamıştı bile. "Tabakları işte buraya, halıların içine koymalı," dedi. Sofracı başı karşı çıktı. "İyi güzel ama küçük hanımcığım, daha en az üç sandık dolduracak değin halı var." Natasha, "Canım sen hele dur biraz lütfen," diye susturdu onu. Sonra da çevik devinimlerle tabakları ayırmaya başladı. "Kiev yapımı tabaklar için bunlar hiç de gerekli değil," dedi. "Saksonya işi porselenler içinse, evet bunları halılara sarabilirsiniz," dedi. Natasha'nın sesindeki buyruk tonuna karşılık Sonya serzenişli bir sesle konuştu. "Natasha'cığım sen artık bırak lütfen, yeter ne olur biz yerleştiririz." Bu arada sofracı başı da "Ah küçük hanımcığım ah" diye söylenip duruyordu. Natasha kesinlikle boyun eğmedi, bütün eşyayı çıkarttı sandıktan. Evde kullanılan kötü halılarla fazla tabakları hiç almamak gerektiğine karar vermişti. Alınacak olanları yerleştirmeye başladı yeni baştan. Bir süre sonra çıkarılan her şey yerleştirilmişti. Ve görülmüştü ki birlikte götürülmeye değmeyen her şey çıkarılınca değerli olanların tümü birden iki sandığa sığıyor. Halıları doldurdukları sandığın kapağı kapanmıyordu yalnız. Gerçi biraz daha eşya çıkarılabilirdi ama Natasha da kendi kararını uygulamakta direniyordu. Nitekim eşyayı yerleştirdikten sonra yeniden çıkarıp bir başka yere koyuyor, bastırıyor, sofracı başıyla kendisi gibi işe sürüklediği Petya'yı da sandığın kapağının bastırılması için zorluyor, kendisi de var gücüyle uğraşıyordu. Sonya durmadan, "Natasha yeter canım," diyordu. "Haklı olmasına haklısın ama hiç değilse şu üstteki halıyı çıkaralım." Natasha bir eliyle de halıları bastırıyordu. Aynı zamanda da "Hayır, çıkarmak istemiyorum," diye bağırıyordu. "Bastırsana Petya, bastırsana canım, ne bekliyorsun? Sen de bastır Vasiliç." Halılar sıkıştırıldı ve sandığın kapağı kapandı sonunda. Natasha ellerini çırparak tiz bir sevinç çığlığı attı. Aynı anda da gözlerinden yaşlar fışkırmıştı. Yalnız bu çok kısa sürdü ve hemen bir başka işe girişti. Artık bütün herkes ona tam anlamıyla güveniyordu. Kont da verdiği buyruğun Natalya Ilyinishnaya değiştirildiğini öğrendiği zaman pek uzun boylu kızmamıştı. Uşaklar arabaya yeter derecede eşya yüklemiş olup olmadıklarını hep Natasha'dan soruyorlardı şimdi. İş Natasha'nın verdiği buyruklar doğrultusunda ilerliyordu. Gereksiz şeyler bırakılıyor, en değerli olanlarsa elden geldiğince sıkı bir biçimde yerleştiriliyordu. Ne var ki hem Natasha'nın hem uşakların tüm çabalarına karşın gece geç vakit bütün her şey yerleştirilmiş değildi daha. Kontes çoktan uyumuştu. Kont da yola çıkışı ertesi güne bırakarak yatmaya gitti. Sonya ile Natasha hiç soyunmadan oturma odasında yatıyorlardı. O gece Povarskaya sokağından yeni bir yaralı daha getirdiler ve kapıda duran Mavra Kuzminişna o yaralıyı getiren arabayı da Rostovların evine saptırdı. Bu yeni getirilen yaralı ona göre çok önemli bir kişi olmalıydı. Çünkü bu yaralı körüğü büsbütün indirilmiş ve önü sımsıkı örtülü bir faytonla getiriliyordu. Arabacının yanında da insanda saygı uyandıran yaşlı bir uşak oturuyordu. Arkadan gelen açık arabada ise bir doktor ve iki er seçiliyordu. Yaşlı kadın, bize buyurun efendim dedi arabadaki yaşlı uşağa. Buyurun, buyurun efendim. Beyefendi gidiyorlar, tüm ev boş. Uşak içini çekti. Gitsek de bir gitmesek de dedi. Zaten yerimize değin götürülebileceğimizi hiç sanmıyorum onu. Bizim Moskova'da kendi evimiz var ama uzak. Üstelik içinde de kimsecikler yok. Mavra Kuzminişna, buyurun efendim, buyurun dedi yeniden. Bizim evde bol bol yer var, buyurun. Sonya bu arada sordu. Ne var, sizin bey çok mu hasta? Uşak eliyle umutsuzca bir işaret yaptı. Bilmem evimize kadar götürebilir miyiz dedi yeniden. Doktora bir sorayım. Arabacının yanından inip arkadaki arabaya yaklaştı. Doktor burada kalmalarında yarar olduğunu söyledi. Ne var ki yaralıyı merdivenden çıkarmamak gerekiyordu. Dolayısıyla da onu sarsmaktansa ek daireye götürüp daha önce Bayan Şos'un kullandığı odaya yerleştirmeyi uygun buldular. 15. Moskova'nın son günü gelip çatmıştı artık. Açık ve insana neşe veren bir güz havası vardı. Günlerden pazardı. Her pazar olduğu gibi kilisede çanlar insanları duaya çağırıyordu. Hiç kimse sanki Moskova'yı bekleyen sonu sezemiyordu. O günlerde Moskova'da toplumun durumunu belirten iki şey vardı. Ayak takımının, daha doğrusu yoksul insanların durumu ve eşya fiyatları. Fabrika işçileri, kapıcılar, köylüler, memurlar, dini okul öğrencileri, kimi soylu kişilerin de katıldığı büyük bir kalabalık halinde o gün sabahleyin erkenden Üçtepe'ye çıkmışlardı. Orada durup Rostopçin'i boşuna bekledikten ve Moskova'nın artık düşmana teslim edileceğini kesin olarak anladıktan sonra tüm o kalabalık kente dağılmış meyhaneleri doldurmuştu. Eşyaların fiyatları da işlerin ne durumda olduğunu gösteriyordu. Silah, altın, araba ve at fiyatları gittikçe yükseliyor, hisse senetlerinin ve ev eşyalarının fiyatları ise gittikçe düşüyordu. O deyin ki o gün köylü atına 500 ruble ödendiği görüldü. Mobilya, ayna, bronz eşya gibi şeylerse yok pahasına gidiyordu. Rostovların ağırbaşlı bir hava taşıyan eski evlerinde eski yaşantının altüst olduğu pek az belli oluyordu. Uşaklar arasında göze çarpan tek değişiklik, kalabalık sayıları arasında yalnız 3 kişinin gece vakti ortadan gitmesiydi. Ama hiçbir şey çalınmamıştı. Eşya fiyatları bakımından köylülerden gelmiş 30 araba, büyük bir servet hem de birçoklarının kıskandıkları bir servet olmuştu ve onlara karşılık Rostovlara büyük paralar öneriliyordu. Yalnız büyük paralar önermekle de kalınmıyordu. 31 Ağustos akşamıyla 1 Eylül günü sabahleyin erkenden Rostovlara yaralı subayların hizmet erleriyle uşakları gelmeye başlamış, dahası Rostovların evine olsun, komşu evleri olsun yerleşmiş olan yaralıların kendileri ayaklarını sürüye sürüye gelerek Rostovların uşaklarına Moskova'dan çıkabilmeleri için kendilerine araba verilmesini sağlamalarını isteyerek yalvarmaya başlamışlardı. Kendisine bu tür ricalarla başvurulan kahya, yaralılara acımakla birlikte kesin bir tavırla bu isteklerini geri çevirmiş, bu konuda konta bir şey söylemeyi göze bile alamayacağını belirtmişti üstelik. Moskova'da bırakılan yaralıların durumu ne deyin acıklı olursa olsun, belliydi ki bir tek araba verilecek olsa ikincisini vermemek için ortada bir neden kalmayacak, o zaman hepsini, dahası beylerin binecekleri arabaları bile vermek gerekecekti. 30 arabada verilse tüm yaralıların kurtarılmasını sağlayamazdı. Genel olarak hiçbir şeyin yapılmadığı bir ortamdaysa kendisini ve ailesini düşünmemezlik edemezdi insan. İşte kahya efendisi adına böyle düşünüyordu. Ayın birinci günü sabahı Kont Ilya Andreyevich ancak sabaha karşı uyuyabilmiş olan kontesi uyandırmamak için usulca yatak odasından çıkarak üzerinde eflatun ipek rob de chambre ile dış kapıya uzandı. Arabalar bağlı olarak avluda duruyorlardı. Kapının önünde de yaşlı bir er, solgun yüzlü, eli sarılı genç bir subayla konuşuyordu. Ama kontu görünce sert bir tavırla subaya ve hizmetlerine uzaklaşmalarını işaret etti. Kont saçsız başını eliyle ovuşturarak yumuşak bir tavırla subaya ve hizmetlerine baktı, onları selamladı. Kont yeni insanlar tanımaktan hoşlanırdı hep. Her şey hazır mı Vasiliç dedi. Gerekirse hemen yola çıkabiliriz Kont Hazretleri. İyi öyleyse, hele Kontes uyansın, Tanrı'nın yardımıyla yola koyuluruz. Kont bunu söyledikten sonra subaya doğru döndü. Bir isteğiniz mi var? Siz bizim evde mi kalıyorsunuz baylar diye sordu. Subay biraz yaklaştı, solgun yüzü birden al al olmuştu. Kontum, izin vermenizi dilerim diye yalvardı, Tanrı rızası için. Sizin arabaların birinde bir yere sıkışayım. Burada hiçbir şeyim yok. Yükün üstünde otursanız da olur, olur elbet. Subay bunu söyler söylemez, hizmeteri de kendi subayı adına aynı şeyi isteyerek Kont'a yalvarmaya koyulmuştu. Kont, peki öyle olsun, öyle olsun diye çabucak konuşmaya başladı. Sevinirim, çok sevinirim. Vasiliç, sen gereken buyrukları ver. Bir iki araba boşaltıversinler. Yani gerekeni, ne yapılacağını bilirsin sen. Böyle belirsiz sözler söyleyerek buyruklar verdi. Ama daha o sözleri söylediği anda subayın yüzündeki sıcak minnettarlık o sözlere bir kesinlik kazandırmıştı. Kont çevresine bakındı. Avluda, kapılara, ek dairenin pencerelerinde yaralılar ve hizmeterleri görünüyordu. Hepsi de Kont'a bakıyor, kapıya doğru ilerliyorlardı. Kahya, galeriye gidelim Kont Hazretleri. Tabloları nereye koymamızı buyurursunuz dedi. Kont, onlarla gitmek isteyen yaralılara hayır yanıtı verilmemesi buyruğunu yineleyerek Kahya ile birlikte eve girdi. Sanki birisinin kendisini işitmesinden korkuyormuş ve gizli bir şey söylüyormuş gibi kısık bir sesle ''Bu durumda ne yapalım yani?'' dedi. ''Bir iki parça eşyayı indirebiliriz.'' Kontes saat 10'da uyandı ve yanında her şeye karışan bir gözcü olarak görevlendirdiği eski hizmetçisi Matrona Timofeyna, hizmetine baktığı hanımına Maria Karlovna'nın çok güvendiğini bildirerek ''Küçük hanımın yazlık giysileri burada kalamaz.'' dedi. Kontes ona Bayan Şos'un niçin gücendiğini sorunca, kadının sandığının arabadan indirildiğini, tüm arabaların iplerinin çözüldüğünü, eşyaların arabalarından alınıp yerlerine yufka yürekli kontun birlikte götürülmelerini buyurduğu yaralıların bindirildiğini öğrendi. Kontes kocasını çağırmalarını buyurdu. ''Nedir bu kuzum? İşittiğime göre eşyaları arabalardan gene indiriyorlarmış öyle mi?'' diye sordu sıkıntılı bir sesle. ''Biliyor musunuz dostum, sana bir şey söylemek istiyordum. Dostum, kontesim, subaylardan biri bana geldi. Yaralılar için birkaç araba verilmesini istiyorlar. Mal ne ki, yeniden kazanılır. Oysa onlar için burada kalmak ne korkunç şey, bir düşünsene. Ciddi söylüyorum, bizim avludalar hepsi. Hem onları biz çağırdık. Aralarında subaylar da var. Biliyor musunuz doğrusu, dostum, dostum, varsın onları götürsünler. Ne diye telaşlanıyorsunuz sanki? Kont bunları çekingen bir tavırla söylemişti. Para söz konusu olduğu vakit hep böyle yapardı. Kontes ise her zaman bir galerinin, bir kış bahçesinin, bir ev tiyatrosunun ya da bir konser salonunun yapımı gibi çocukların hakkı olan bir servetin yok edileceği vakit böyle değişik bir ton alan bu sese artık alışmıştı. Bu yüzden çekingen bir sesle açıklanan her şeye hemen karşı çıkmayı bir görev sayıyordu. Nitekim o anda boynunu eğen kocasına ağlamaklı bir tavır takınarak ''Beni dinle Kont'' dedi. ''İşi öyle bir duruma getirdin ki artık evimize para bile vermiyorlar. Şimdi de üstelik çocuklarımızı beş parasız bırakmak istiyorsun. Bana evde 100.000 rublelik mal olduğunu söylemedin mi? Ben buna razı değilim. Değilim dostum. Sen bilirsin.'' ''Yaralılara bakmak hükümetin görevidir. Onlar bilir. Bak karşımızda oturan Lopuhinler her şeylerini daha 3 gün önce toplayıp götürdüler. Aklı başında olan öyle yapar işte. Biz aptallık ediyoruz. Bana acımıyorsan hiç değilse çocuklarına acı.'' Kont elini kolunu sallamaya başladı ve hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Onun arkasından annesinin odasına girmek üzere olan Natasha, ''Baba niçin kızdınız öyle?'' diye sordu. Kont öfkeyle ''Hiç, seni ilgilendirmez.'' dedi. Natasha ''Ama ben işittim.'' dedi. ''Annem niçin istemiyor sanki?'' Kont bunun üzerine ''Sen ne karışıyorsun?'' diye bağırdı. Natasha pencereye doğru yürüdü ve düşünceye daldı. Camdan dışarı bakıyordu. Birden bağırdı. ''Baba Berk geliyor.'' 16. Rostovların damadı Berk, göğsünde hem Vladimir hem de Anna nişanı taşıyan bir albaydı artık. Gene aynı rahat, zevkli görevdeydi, kurmay başkanı yardımcısıydı. Daha doğrusu 2. Ordu Kurmay Başkanlığı'nın 1. dairesinde yardımcı görevindeydi. Berk 1 Eylül günü ordudan izin alıp Moskova'ya gelmişti. Moskova'da yapılacak bir şey yoktu. Ama ayrımsadı ki orduda herkes Moskova'ya gönderilmek için istekte bulunuyor, orada bir şeyler yapıyorlardı. Aynı zamanda ev ve aile işleriyle uğraşmak için izin almayı gerekli bulmuştu. Kayınbabasının evine benzeri yalnız tanıdığı bir prenste bulunan besili iki çift doru at koşulu, gösterişli bir arabayla gelmişti. Dikkatle avluda bulunan arabalara baktı, temiz beyaz mendilini düğümledi. Sofaya geçtikten sonra sabırsız adımlarla kayar gibi konuk odasına koştu, konta sarıldı, Natasha ve Sonya'nın elini öptü ve kaynanasının sağlık durumunu sordu. Kont, bu durumda kim iyi olabilir ki dedi. Sen anlatsana, ordu ne durumda, geri mi çekiliyorlar yoksa savaş mı yapılacak? Berk, yurdun yazgısını ancak Tanrı çözebilir babacım dedi. Ordumuz kahramanlık duygusuyla alevlenmiştir. Sonra şunu da belirteyim. Komutanlar şu anda toplantıdalar. Artık ne olacak, bunu kimse bilemez. Yalnız size bir şey söyleyeyim babacığım. Rus ordularının ayın 26'sında gösterdikleri kahramanlık ruhunu, atalardan kalma gerçek yürekliliği yeterince anlatacak, bu kahramanlığın düzeyine varacak söz bulunamaz. Bunu söylerken tıpkı onun yanında konuşurken göğsünü yumruklayan bir generalin yaptığı gibi o da göğsünü yumruklamıştı. Yalnız biraz geç kalmıştı. Çünkü insan Rus orduları derken göğsüne vurmalıydı. Biz generaller, biz komutanlar, erleri kışkırtmak ya da buna benzer bir şeyi yapmak şöyle dursun. Onların bu kahramanca davranışlarını, bu atalardan kalma coşkun akınlarını zor zoruna durdurabiliyorduk. Bunu hızlıca söylemişti. Size şunu da söyleyeyim ki, General Barclay de Tolly her yerde birliklerin en önünde durarak yaşamını tehlikeye atıyordu. Sözün burasında bu süre içinde duyduğu türlü türlü öykülerden aklında kalanları anlattı. Natasha, Berk'te utanç uyandıran bakışını ondan ayırmadan, sanki zihninde kıvrılan bir soruya onun yüzünde bir karşılık arıyormuş gibi dik dik bakıp duruyordu. Berk, Natasha'ya doğru dönerek kendisine karşı iyi duygular uyandırmak istiyormuş gibi, onun inatçı bakışlarına gülümseyişle karşılık verdi. Zaten Rus savaşçılarının gösterdiği kahramanlık, Sanrı'yı aşan, övülmeye değer bir şeydir, dedi. Hem Rusya, Moskova demek değildir. Onun yeri çocuklarının yüreğidir, öyle değil mi babacığım? Bu sırada Kontes oturma odasından yorgun ve hoşnutsuz bir yüzle geldi. Berk hemen ayağa fırladı, Kontes'in elini öptü, sağlık durumunu sordu ve üzüntülerini paylaştığını belirtmek için başını sallayarak yanında durdu. Ya anneciğim, doğrusu her Rus için zor, üzüntülü günler yaşıyoruz. İyi ama niçin bu deyin kaygılanıyorsunuz? Gitmek için daha vakit var. Kontes kocasına doğru dönerek, ''Uşaklar ne yapıyorlar anlamıyorum.'' dedi. ''Bana söylediklerine göre henüz hiçbir şey hazır değilmiş. Birinin işleri yönetmesi gerekir. Gel de Mityenka'yı arama. Böyle giderse bunun sonu gelmez.''